Ayrım 15, Titanic, Clive Cussler, sayfa 158. Dördüncü kısım, Titanic, 37. bölüm. Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Georgi Antonov kendinden emin bir tavırla piposunu yaktı ve uzun maun toplantı masasında oturan diğerlerine baktı. Antonov'un sağında Sovyet Donanma İstihbarat Başkanı Amiral Boris Sloyuk ve yardımcısı Albay Prevlov oturuyordu. Onların karşısında oturanlar ise KGB'nin Gizli Bilgiler Dairesi'nin başı olan Vladimir Polevoy ve Sovyetler Birliği Emniyet Genel Müdürü ve Sovyet Güvenlik Direktörü Mareşal Vasili Tileviç'ti. Antonov hemen konuya girdi. ''Evet baylar'' diye başladı konuşmasına. ''Öyle görünüyor ki Amerikalılar Titanik'i su yüzüne çıkarmaya karar vermişler.'' Birkaç saniye susup önündeki kağıtlara bir göz attı. Bu büyük bir iş. 2 ikmal, 3 destek gemisi ve 4 derin deniz aracı katılacakmış operasyona. Tekrar sustu ve Amiral Sloyuk'la yardımcısı Prevlov'a baktı. O bölgede gözlemci gemimiz var mı diye sordu. Prevlov, Albay Ivan Parotkin komutasındaki Mihail Kurkov okyanus araştırma gemimiz o bölgede seyrediyor dedi. Sloyuk, Parotkin'i iyi tanırım diye ekledi. İyi bir denizcidir. Antonov, Amerikalılar 75 yıldır orada yatan bir gemi enkazını kurtarmak ve yüzdürmek istiyorlarsa diye devam etti. Bunun arkasında çok iyi bir neden aramak gerekir değil mi? Amiral Sloyuk, çok iyi bir neden var zaten diye cevap verdi. Hem de bizim güvenliğimizi tehdit eden bir neden. Başıyla Prevlov'a işaret etti ve o da üzerinde Sicilya projesi yazılı dosyaları Antonov ve diğerlerine uzattı. Amiral bu toplantıyı bunun için istedim diye devam etti. Adamlarımız yeni ve çok gizli bir Amerikan savunma planının kaba planlarını ele geçirdiler. Lütfen şu dosyalara bir göz gezdirin. Eminim müthiş bulacaksınız. Antonov ve diğerleri dosyaları açıp okumaya başladılar. Sovyet Genel Sekreteri arada sırada başını kaldırıp Sloyuk'a bakarak 5 dakika kadar okumayı sürdürdü. Antonov'un yüzünde sırasıyla önce ilgi, sonra şaşkınlık ve en sonra da gerçekleri birdenbire fark etmiş kişilerin ifadeleri görüldü. ''Bu korkunç bir şey Amiral Sloyuk, inanılacak gibi değil.'' ''Mareşal Tileviç böyle bir savunma sistemi mümkün mü?'' diye sordu. ''Bu soruyu ben de en saygın bilim adamlarımızdan 5'ine sordum. Yeterli kuvvette bir güç kaynağı bulunabildiği takdirde bunun teorik olarak mümkün olabileceğini söylediler.'' Tileviç, siz de bu güç kaynağının Titanik'in ambarlarından birinde bir kasada filan olduğunu varsayıyorsunuz öyle mi dedi. Bundan eminiz Mareşal. Raporda da belirttiğim gibi Sicilya projesinin tamamlanabilmesi için gereken unsur çok az bilinen bizanyum elementidir. Amerikalıların bu elementi içeren madem cevherlerini 76 yıl önce Rus topraklarından çaldıklarını biliyoruz. Ama bizim şansımıza bunları Amerika'ya götürmek için o batan gemiye koymuşlar. Antonov hiçbir şey anlamamış gibi başını iki yana salladı. Eğer raporunda yazılanlar doğruysa Amerikalıların elinde bizim kıtalar arası balistik füzelerimizi birer sinek gibi avlayıp zararsız hale getirecek potansiyel var demektir. Sloyuk büyük bir ciddiyetle korkarım bu doğru dedi. Polevoy masanın üzerine doğru eğildi. Yüzü bir maskeyi andırıyordu ve gözlerinde kuşkulu bir ifade vardı. Burada yazdığınıza göre Amerika'daki kaynağımız Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden biriymiş. Doğru mu bu? Prevlov doğru diyerek onayladı. Watergate skandalı nedeniyle Amerikan hükümeti konusunda büyük hayal kırıklığı yaşamış ve bize yardım etmeye karar vermiş. O zamandan bu yana da önemli gördüğü her bilgiyi bana gönderiyor. Antonov delici gözlerini Prevlov'a dikti. Bunu yapabilirler mi Albay Prevlov? Titanik'i sudan çıkarmayı mı? Antonov evet anlamında başını salladı. Prevlov da aynı şekilde ona bakarak CIA'in 1974'te Hawaii açıklarında bizim nükleer denizaltılarımızdan birini battığı 5000 metre derinlikten çıkardığını hatırlarsanız Titanik'i de oradan çıkarıp New York'a götürebilecek kapasiteye sahip olduklarını anlarsınız diye cevap verdi. Evet yoldaş Antonov, Amerikalılar bunu yapabilecek kapasiteye sahipler. Polevoy sizinle aynı fikirde değilim diyerek itiraz etti. Bir denizaltıyla koca bir transatlantiyi kıyaslayamazsınız. Sloyuk ben de Albay Prevlov'la aynı fikirdeyim dedi. Amerikalılar bir şeyi çok isterlerse onu başarırlar. Polevoy, peki ama bu Sicilya projesi de neyin nesi diyerek itirazını sürdürdü. KGB'ye bu projenin isminden başka hiçbir bilgi ulaşmadı. Amerikalıların stratejik nükleer silahların sınırlandırılması görüşmelerinde avantaj sağlamak ve blöf yapmak için böyle bir şey uydurmadıklarını nereden biliyorsunuz? Antonov parmaklarını çıtırdattı ve Amerikalılar blöf yapmazlar diyerek araya girdi. Yoldaş Kruşçev bunu 25 yıl önce Küba krizi sırasında öğrendi. Şu bizanyum denen elementi Titanik'ten çıkarır çıkarmaz bu savunma sistemini gerçekleştireceklerine inanmamız için birçok neden var. Bence bu konuda gerekli önlemleri almalıyız. Mareşal Tileviç, evet bizanyumun Amerika'ya ulaşmaması için elimizden geleni yapmak zorundayız dedi. Polevoy parmaklarıyla Sicilya projesi dosyasının üzerinde tempo tutuyordu. Birden başını kaldırdı. Kurtarma operasyonunu sabote etmeliyiz yoldaşlar diye konuştu. Ben başka çıkar yol göremiyorum. Antonov evet ama uluslararası bir mesele çıkarmamalıyız dedi. Bunu yaparken açık bir askeri müdahaleye yol açmamalıyız değil mi? Amerikalılarla ilişkilerimizin şu sıralarda bozulmasını hiç istemeyiz. Anlaşıldı mı? Tileviç kurtarma bölgesine girmeden hiçbir şey yapamayız ama dedi. Polevoy masanın karşı tarafında oturan Sloyuk'a baktı. Amerikalılar operasyonu korumak için ne gibi önlemler alıyor acaba diye sordu. Nükleer güçlü güdümlü füze kruvazörü Juno, kurtarma ve destek gemilerini çevresinde 24 saat nöbet tutuyor. Brevlov konuşabilir miyim diye atıldı ve izin beklemeden sızma operasyonumuzu gerçekleştirdik bile yoldaşlar dedi. Antonov gözlerini açıp ona baktı. Açıklar mısın albay? Brevlov başını hafifçe çevirip komutanı Amiral Sloyuk'a baktı ve onun başıyla onayladığını görünce Numa kurtarma elemanı olarak çalışan iki ajanımız onların arasında diye devam etti. Müthiş yetenekli adamlar. İki yıldan beri bize çok yararlı Amerikan oşinografi bilgileri gönderiyorlar. Antonov çok iyi, çok iyi. Adamlarınız çok iyi çalışıyor Sloyuk diyerek başını salladı. Ama sesinde belirgin bir memnuniyet ifadesi yoktu. Pekala Albay Prevlov, herhalde bir plan yapmışsınızdır değil mi? Hiç kuşkusuz yaptım yoldaş. Prevlov bürosuna döndüğünde Margani'nin masasında oturuyor buldu. Teğmende bir değişiklik var gibiydi. Prevlov'un birkaç saat önce bıraktığı yaltakçı yardımcıya hiç benzemiyordu. Sanki o dalkavuk adam gitmiş yerine daha inançlı ve gururlu biri gelmişti. Gözlerinden kendine olan güveninin arttığı belli oluyordu. Havası değişmiş, ne yaptığını ve yapacağını bilen biri olmuştu. Albayın içeriye girdiğini görünce yerinden kalkmadı. "Toplantı nasıl gitti albay?" diye sordu. "Sanıyorum senin bana amiralim diyeceğin günler yaklaşıyor." Margani soğuk ve kendinden emin bir tavırla "Hayal gücün iyi çalışıyor albay." diyerek sırıttı. Prevlov suratına tokat yemiş gibi birden kıpkırmızı olmuştu. Gözlerini kısıp yardımcısının yüzüne baktı ve büyük bir öfkeyle ''Ne biçim konuşuyorsun sen öyle?'' diye bağırdı. ''Bana hakaret ettiğinin farkında mısın?'' ''Farkındayım tabii. Sicilya projesiyle ilgili tüm bilgiler benim kaynağımdan gelmiş olmasına karşın sen gittin yoldaş Antonov'a bu proje ve Titanik'in kurtarılması operasyonuyla ilgili bilgileri kendi kaynaklarını sağladığını söyledin. Öyle değil mi?'' Herhalde Bizanyum'u Amerikalıların ellerinden alabileceğini de söylemişsindir. Her bilgiyi benden çalıyorsun ve sen pis bir hırsızsın Prevlov. Öfkeden kudurmak üzere olan Prevlov parmağını ona doğru uzattı. Bu kadar yeter diye bağırdı. Yardımcısının üzerine atılıp onun boğazına sarılmamak için kendini güç tutuyordu. Ama hemen toparlandı ve büyük bir soğukkanlılıkla ''Bu söylediklerin için seni yakacağım, pis herif!'' diye söylendi. ''Komutanına karşı böyle konuşmanın cezasını çekeceksin. Bu ay sona ermeden işini bitireceğim seni, göreceksin.'' Margarin hiçbir şey söylemedi ve mezar taşı kadar soğuk bir sırıtışla onun yüzüne baktı. 38. Bölüm Seagram, işte bizim gizliliğimiz de bu kadar diyerek elindeki gazeteyi Sandaker'ın masasına bıraktı. Bu sabahki gazete biraz önce aldım. Sandaker gazeteyi aldı ve ilk sayfaya baktı. Haber manşetteydi. Başını kaldırıp Seagram'a baktı ve tekrar gazeteye dönüp okudu. Numa Titanik'i çıkarıyor. Batmış Transatlantik'i çıkarmak için milyonlarca dolar harcanacak. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi 15 Nisan 1912'de Atlantik Okyanusu ortalarında bir buzdağına çarparak batan Titanik'i deniz dibinden çıkarma çalışmalarına başlamıştır. Bu deniz kazasında 1500 kişiden fazla ölen olmuştu. Batık geminin çıkarılması operasyonu yeryüzünde şimdiye kadar yapılmış en pahalı hazine avcılığı olacak. Seagram milyonlarca dolar harcanacak bir hazine avcılığı diyerek kaşlarını çattı. Başkan bu habere bayılır herhalde. Sandekar bir de benim resmimi basmışlar diyerek gülümsedi. Ama hiç de bana benzemiyor bu resim. Herhalde 5-6 yıl önce çekilmiş resimlerimden biridir ve arşivlerinden bulmuşlardır. Seagram haberi berbat bir zamanda veriyorlar diye homurdandı. 3 hafta daha bekleyemediler namussuzlar. Pitt gemiyi 3 haftaya kadar çıkarabileceğini söylüyordu. Kendini bu kadar üzme. Pitt ve arkadaşları 9 aydır okyanus fırtınalarına göğüs gererek bu işi bitirmeye çalışıyor olabilirdi. Bu kadar kısa zamanda öyle bir açık denizde bu kadar başarılı işler yapmalarına bir mucize olarak bakmak gerek. Ama daha zaman var ve bazı şeyler yolunda gitmeyebilirdi. Bilemem tabii. O koca tekne dip çamurundan çekilip çıkarılırken görünmeyen bazı çatlaklar ortaya çıkabilir. Ya da deniz yatağı çamurunun muazzam emiş gücü gemiyi bırakmayabilir. Senin yerinde olsam Seagram, Titanic'in çekilerek özgürlük anıtı önüne kadar götürüldüğünü görmeden bir şey yapmam. Seagram üzgün görünüyordu. Amiralin verdiği proyu bile reddetti. Sandaker ama diğer yandan o koca gemi hiçbir şey olmadan da kolayca su yüzüne çıkabilir diyerek onu rahatlatmak istedi. Senin bu huyunu seviyorum amiralim. Önce insanı üzüyor sonra da iyimserlikle sevindirmeye çalışıyorsun. Ben her zaman için kötü şeylere karşı hazırlıklı olurum. Böylece gerçekten kötü şeyler olursa fazla üzülmezsin. Seagram bir süre sesini çıkarmadan düşündü ve sonra... Evet, Titanic için zamanı gelince üzülürüz mü demek istiyorsunuz diyerek gülümsedi. Ama yine de basın konusunu düşünmemiz gerekiyor. Onları nasıl idare edeceğiz? Sandaker neşeli bir tavırla, geçmişlerindeki rezaletler ortaya çıkarıldığında yüzsüz politikacılar ne yaparlarsa biz de onu yaparız dedi. Nasıl yani, ne yapacağız? Bir basın toplantısı düzenleriz. Fakat bu delilik olur. Kongre ve kamuoyu bu işe 750 milyon dolar yatırdığımızı öğrenirlerse bir Kansas kasırgası gibi üzerimize gelirler. Biz de onlara bir oyun oynar ve kurtarma harcamalarını yarı yarıya indirir öyle açıklarız. Gerçek rakamı kimse ortaya çıkaramaz. Seagram yüzünü buruşturdu. Yine de hoşuma gitmiyor diyerek başını iki yana salladı. Bu Washington gazetecileri basın toplantılarında konuşmacıları parça parça edebilirler bilirsin. İnsanı sorularıyla didik didik edip gerçeği öğrenebilirler. Sandaker yavaşça, bu iş için kendimi düşünmüyordum dedi. O halde kim yapacak bunu? Bu kişi ben olamam. Ben olayla ilgisi olmayan küçük bir adamım, hatırladın mı? Sen zaten perde arkasındasın ve seni düşünmedim bile. Bunu yapacak kişi bizim dalaverimizden habersiz, batık gemiler konusunda bir uzman ve aynı zamanda da gazetecilerin nazik ve saygılı davranacakları biri olmalı değil mi? Bu kadar erdemli bir kişiliği nereden bulacaksın peki? Sandaker hınzırca ona baktı. Erdem sözcüğünü kullandığına sevindim dedi. Çünkü bu iş için karını düşünüyordum. 39. Bölüm. Dana Seagram, Numa merkezinin toplantı salonundaki kürsüde kendinden emin bir tavırla duruyor ve 80'den fazla basın mensubunun sorularına cesurca cevaplar veriyordu. Kendine olan güvenini sürekli bir gülümsemeyle gösteriyor ve karşı taraftan da sempati topluyordu. Kiremit rengi bir eteklik, ona uygun göğsü V şeklinde açık bir bluz giymiş ve boynuna da ince bir kolye takmıştı. Uzun boylu, kibar ve çekici görünüyordu ve karşısındakileri hemen etkilemişti. Salonun sol tarafındaki beyaz saçlı bir kadın elini sallayarak ''Doktor Seagram'' diye seslendi. Dana ona baktı ve gülümseyerek selam verdi. ''Doktor Seagram, gazetem Chicago Daily'nin okuyucuları eski paslı bir geminin kurtarılması için hükümetin neden milyonlarca dolar harcadığını soruyorlar. Bu paralar örneğin sağlık işleri ya da kentlerin iyileştirilmesi gibi daha uygun yerlere harcanamaz mıydı acaba?'' Dana, ''Sizi memnuniyetle yanıtlayayım.'' dedi. ''Her şeyden önce Titanic'i oradan çıkarmak, parayı boşuna harcamak anlamına gelmiyor. Bu proje için ayrılan para 290 milyon dolar ve henüz bu bütçenin çok altındayız ve aynı zamanda programın da önündeyiz.'' ''Bu büyük bir para değil mi yani?'' Neyin karşılığı olduğunu düşünürseniz değil tabii. Titanic gerçek bir hazine ve yapılan tahminler değerinin 300 milyon doların üstünde olduğunu gösteriyor. Yolculardan çoğunun mücevherleri ve paraları kameralarda kalmış. Sadece bir kamerada çeyrek milyonluk para ve değerli eşyalar olduğu söyleniyor. Sonra geminin çok kıymetli ve aynı zamanda antika değerinde kendi eşyaları var. Örneğin birinci mevki yemek salonundaki bir tek porselen tabak ya da bir kristal kadeh için bir antikacı memnuniyetle 500 ile 1000 dolar arasında para ödeyecektir. Hayır bayanlar baylar, bu projede vergi mükellefinin parası çarçur edilmiyor, merak etmeyin. Bu proje bize su altındaki hazinelerle birlikte ayrıca çok kıymetli deniz bilim ve deniz teknolojisi verileri de getirecektir. Bundan emin olun.
Dr. Seagram.
Salonun dip taraflarından uzun boylu zayıf bir adam elini kaldırmıştı.
Toplantıdan önce dağıttığınız basın bültenini okumaya zamanımız olmadı. Kurtarma operasyonunun teknik kısmına ait bilgi verebilir misiniz acaba?
Dana güldü. Bu soruyu sormanıza memnun oldum dedi. Sizlere zaten bu konuda hem de renkli olarak bir açıklama yapmayı planlamıştık. Hatırlatmanız iyi oldu. Sustu ve sahnenin yan tarafına baktı. Işıklar lütfen dedi. Salonun ışıkları azaltıldı ve kürsünün üst tarafındaki büyük ekranda bir resim görüldü. Titanic'i deniz yatağı üzerinde otururken gösteren 80'den fazla fotoğraf var. Gemi deniz yatağında çamurların arasında hafifçe iskele tarafına eğilmiş olarak duruyor ve bu da buzdağıyla çarpışması sırasında aldığı yaklaşık 90 metre boyundaki yarığın onarılıp kapatılmasını kolaylaştırıyor.
Bu derinlikte bu kadar büyük bir hasarın kapatılması mümkün mü?
Ekrana gelen ikinci diyada elinde büyük bir plastik torba tutan bir adam görülüyordu ve torbanın içinde de bir sıvı var gibiydi. Dana sorunuza yanıt olarak size Dr. Amos Stanford'ın geliştirdiği ıslak çelik denen bir maddeyi gösteriyoruz dedi. Gördüğünüz gibi havayla temasta çok esnek olan bu madde su içinde 90 saniyede çelik gibi sertleşiyor ve sürüldüğü metale kaynaklanmış gibi yapışıyor. Odayı dolduran basın mensupları arasında bir mırıltı duyuldu. Dana, geminin çevresine içinde ıslak çelik bulunan 3 metre çaplı ve küre şeklinde alüminyum tanklar atıldı diye devam etti. Bu tanklar o şekilde yapılmışlar ki derin deniz araçları bunlara aynen bir uzay aracının bir uzay laboratuvarlarına kenetlenmesi gibi yapışıyor ve sonra bunları gemide kullanılacağı yere taşıyor. İçindeki personel ıslak çeliği özel bir memeden onarılması gereken yarığa püskürtüyor.
Islak çeliğin tanktan püskürtülmesi nasıl oluyor peki?
Püskürtme işlemi aslında bu derinlikte deniz suyunun basıncıyla gerçekleşiyor. Yani deniz suyunun basıncı tankı aynen bir diş macunu tüpü gibi bastırıp yama maddesinin özel memeden çıkmasını sağlıyor. Dana elini kaldırıp yeni bir diya istedi. Burada su üstündeki destek gemileriyle deniz dibindeki geminin çevresine toplanmış derin deniz araçlarını gösteren bir kesit görüyorsunuz. Kurtarma operasyonunda çalışan 4 tane sualtı aracımız var. Lorelei akıntısı seferinde kullanılan Safo bir sualtı aracını hatırlarsınız. İşte o buzdağının geminin sancak tarafından açtığı yarıkla kazanların açtığı delikleri tıkama görevini sürdürüyor. Daha yeni ve modern bir araç olan Safo 2, hava bacaları ve lombozlar gibi daha küçük delikleri tıkıyor. Donanmaya ait olan Sea Slug isimli mini denizaltı, direkler, bağlantı kabloları ve filika güvertesine düşmüş olan baca gibi gereksiz parçaları kesip atma görevini yapıyor. Son olarak Uranus Petrol Şirketi'nin derin deniz aracı Deep Phantom'da Titanic'in bordasına ve üst bölümde bazı noktalara hava kaçırma vanaları monte ediyor.
Bu hava kaçırma vanaları ne işe yarıyor Dr. Seagram?
Dana hemen cevapladı. Batık tekne su yüzüne doğru yolculuğuna başlarken içine verilen basınçlı havanın basıncı dışarıdaki su basıncı azaldıkça artacaktır. Eğer geminin içinde artan basınç düzenli bir şekilde azaltılmazsa Titanic patlayarak paramparça olacaktır. Hava kaçırma vanaları bu amaçla kullanılacak.
O halde Numa gemiyi çıkartmak için basınçlı hava kullanacak öyle mi?
Evet, destek gemisi Capricorn'da çok güçlü iki kompresör ünitesi var ve bunların vereceği basınçlı hava geminin içindeki suyu boşaltıp onu hafifletecek ve su yüzüne çıkaracaktır.
Arkalardan sahibi görünmeyen bir ses,
Doktor Seagram, ben Science Today'denim diye konuştu. Titanik'in yattığı yerde su basıncı metrekareye 4500 ton olarak hesaplanıyor. Yine bildiğim kadarıyla halen var olan en büyük hava kompresörleri sadece 3000 tonluk hava basabiliyor. Aradaki farkı nasıl gidereceksiniz acaba? Capricorn'daki ana ünite havayı yüzeyden güçlendirici bir boru hattıyla batık geminin ortasındaki ikinci bir pompaya basacak. Bu ikinci pompa merkezinden çevreye doğru çalışan pistonlarıyla radyal bir uçak motoruna benziyor. Bu pompanın çalışması için bu derinlikteki deniz suyunun basıncından yararlanıyoruz. Ayrıca elektrikten ve yukarıdan gelen hava basıncı ve ayrıca elektrik yardımıyla oluyor. Bu çalışma konusunda ayrıntılı teknik bilgi veremiyorum, özür dilerim. Çünkü ben bir deniz arkeoloğuyum, mühendis değil. Daha sonra Amiral Sandecker size ayrıntılı teknik bilgileri verebilir sanırım.
Science Today muhabiri ısrarlıydı. Emme konusunu nasıl çözümleyeceksiniz acaba? Bunca yıl sonra Titanik o çamura iyice yapışmış değil midir sizce? Ne diyorsunuz?
Dağına ışıkları işaret etti ve lambalar yanınca haklısınız diye cevap verdi. Birkaç dakika gözlerini kırpıştırıp kalabalığa baktı ve kendisine soru soran adamı gördü. Orta yaşlı, uzun, kahverengi saçlı ve gözlüklü bir adamdı. Dana, geminin içine onu kaldıracak kadar basınçlı hava verildiğinde diye cevap verdi, hava borusu çekilecek ve yapılan bir değişiklikle geminin çevresine, çamurun içine Myers Lens şirketinin ürettiği bir elektrolit kimyasal madde püskürtecek. Meydana gelecek reaksiyon, çökelti içindeki moleküllerin çözülerek kabarcıklar oluşturup bir yastık haline dönüşmesine ve bu da statik sürtünmenin ortadan kalkmasına neden olacaktır ki gemi de böylece çamurdan kurtulacaktır. Başka bir muhabir elini kaldırıp söz istedi.
Operasyon başarılı olur da Titanik yukarıya doğru yükselirse alabora olmaz mı acaba? 45 bin tonluk boş bir gemi dengesiz olacaktır ve dipten su yüzüne kadar olan 2,5 mil de oldukça uzun bir yol.
Haklısınız, alabora olma ihtimali var tabii ve biz de bunun için alt ambarlarda yeteri kadar su bırakıp balast olarak kullanacağız.
Genç erkek görünümlü bir kadın kalkıp elini kaldırdı.
Doktor Seagram, ben kadın dergisi Female Eminence Weekly'den Connie Sanchez. Okuyucularım erkeklerin yoğun olduğu böyle bir meslekte başarılı olabilmenin yollarını nasıl bulduğunuzu, kendinize nasıl bir savunma mekanizması kurduğunuzu öğrenmekten mutlu olacaklardır. Çevrenizdeki bencil erkeklerden nasıl korunuyorsunuz acaba?
Salonda buz gibi bir hava esti, Dana birden şaşırdı. Sonunda böyle bir saçmalığın geleceğini beklemeliydim diye düşündü. Kürsünün arkasından çıktı ve sonra umursamaz, hemen hemen seksi bir hareketle arkasına yaslandı.
Eğer teybe almazsanız buna cevap verebilirim Bayan Sanchez.
Connie Sanchez, kimden çekiniyorsunuz diye sordu.
Dana onun kışkırtmasını aldırmadı. Bir koruma mekanizmasına gerek olduğunu düşünmüyorum dedi. Erkek meslektaşlarım bilgime, zekama güvendikleri için ve fikirlerimi kabul ederler. Onların dikkatini çekmek için süt yensiz gezmem ya da sere serpe oturmam gerekmez. Ayrıca ben hemcinslerimle rekabeti yeğlerim ki Numa'daki 540 bilim adamının sadece 114'ünün kadın olduğunu düşünürseniz bu benim için daha avantajlıdır. Şunu da söylemek isterim ki Bayan Sanchez, hayatım boyunca rastladığım en bencil insanlar da erkekler arasından değil, kadınlardan çıkmıştır.
Koca salonda bir öncekinden daha da derin bir sessizlik oldu ve daha uzun sürdü. Sonra Chicago Daily'den gelen ufak tefek beyaz saçlı kadın,
''Bravo kızım!'' diye bağırdı, ona ağzının payını verdin.
Arkasından muazzam bir alkış tufanı koptu. Washington'ın kurt muhabirleri alkışlarıyla ona saygılarını gösteriyorlardı. Connie Sanchez oturduğu yerde öfkesinden kıpkırmızı olmuş kımıldamadan duruyordu. Dana'nın kendisine baktığını görünce dudaklarından ne dediği belli olacak şekilde "Orospu!" diye mırıldandı ve Dana da buna onu küçümseyen bir gülücükle yanıt vermeyi uygun gördü.
15. ayrımın sonu. Sayfa 169.